Ayrım 15. Tam bir hiçlik 178. sayfa. Daha boğuk olan ikinci ateş sesi geldiğinde merdivenlere doğru koşuyordum. Ve kızlar bağırışlar içinde kapıdan kaçarak uzaklaştıkları sırada Sara'nın arkamdan geldiğini fark ettim. Vicdanım tüm olanlar, ateş sesleri, benim koşmam, karanlık, saat, onun yukarıda olması arasında sonucun tahmin edilenden farklı olmayacağını söylüyordu. Ama giriş katına geldiğimde ellerim işe yaramıyordu. Ve Sara anahtarları öfkeyle elimden aldı. Kapıyı açmaya çalışırken kapalı ağzından iniltiler geliyordu. Bunu bilmeliydim, biliyordum. Hep farkındaydım. Ne kadar da şanssızım. Koridorun karanlığında yolumuzu zor bulduk. Çabuk diye bağırdı Sara. Avludan kapı çarpma gürültüleri ve bir de ses duyar gibi oldum. Ama sonra hemen kesildi. Salonun yanındaki odada teğmen koltukta enine doğru uzanıyordu. Kulağının altından ince bir kan sızıntısı gömleğinin yakasından içeri sızıyordu. Ve o iki adım ötede ayakta, kolları iki yana sarkmış, dudakları bir kırışıklık gibi bükülmüş duruyordu. Siyah tabanca birkaç santim uzağında koltukla ayakları arasında duruyordu. İçeri giremedim. Omuzlarım ve dizlerim kurşun kadar ağırlaşmıştı. Sara'nın titreyerek ona doğru yaklaştığını gördüm. Onu dışarı çıkarmak için çaresizlik içinde artan bir güçle önce bir kolunu sonra diğerini yakaladı. "Orada duracağına bir şeyler yap," diyerek bana bağırdı. Ona cevap veremiyordum. Nefesim dişlerimin arasında buz kesmişti. Korku yoktu, hayır. Ama önüne geçemediğim, damarlarımı ve düşünce yeteneğimi durduran sonsuz bir tembellik vardı üstümde. Ve bu beni bulunduğum yere ve her türlü olası acıya yabancı kılıyordu. Vincenzo'nun bedeni şişmiş gibi duruyordu. Gri ve beyaz, jelatinimsi bir yığına benziyordu. Sara çekiştirmeye devam etti ve Fausto'yu kapı pervazına kadar itip oraya dayanmasını sağladı. Fausto sert ve çarpılmış bir kukla gibi duruyordu. Neredeyse nefes almıyor gibiydi. Sara gözlerini devirerek bana bağırmaya devam etti. Tanrı aşkına, neden yerinden kıpırdamıyorsun? Fausto bir şeyler sayıklayıp duruyordu. Hayır, hayır bu gerçek değil, hayır. Ama bu esnada Sara onun sağ eline bir bardak tutuşturmayı başardı. Ve o da mekanik bir boyun eğme ile bardağı ağzına götürdü. Hepsini içti. Sanki uykusundan uyanmasına yardım edecekmiş gibi çılgınca öksürmeye başladı. Boş bardak parmaklarının arasından kayarak yere düştü. Sara onu iki eliyle duvara dayarken bana bağırdı. Eşyalarını topla çabuk. Etrafta hiçbir şey düşünemeden koşmaya başladım. Kucağımda elbiseler, üniformam, askeri bir torbanın içinde ilaç kutuları, bambu sopa ile geri döndüm. Kafamda çaresizce iki oda ve banyoda dağınık bırakmış olabileceğim şeyleri düşünmeye çalışıyordum. Sara torbanın içindeki ilaçlardan birini çıkarırken buz gibi bir sesle bağırdı. Bavulu unuttun, aptal. Saçma hareketlerle bavulu toplarken Sara'nın onun ağzını zorla açarak uyku ilacı verdiğini ve yine zorla su içirdiğini gördüm. Kucaklayarak onu kapıya kadar sürüklemeye çalıştı. Çabuk diye seslendi. Nihayet boğazımdan sesler çıktı ve konuşmayı başardım. Vincenzo ne olacak? Nereye gittiğini sanıyorsun? Yapabilecek en aptal şey bu. Çoktan ölmüştür. Bizim için ne önemi var? İstemiyor musun? O zaman kendi başının çaresine kendin bak diye bağırdı. Cehennem azabı çekeceğime kendi kendime yemin ettim. Bavulun üstüne eğilmiş duruyordum. Yerimden kıpırdamadım. Dışarı çıktıkları anda birilerini çağıracak ya da telefon edecektim. Nasılsa akşam treniyle de buradan ayrılacaktım. Sara'nın alt katta iniltilerini duydum. Bavulu dışarı taşıdım. Kız bana acıyan gözlerle baktı. Fausto ise duvar ve Sara'nın kolları arasında çökmüş bir halde duruyordu. Sara hıçkırıyordu. Aşağıdaki kapıya, sadece kapıya kadar biraz merhamet, yardım et bana. Sonra arabayı alacağım. Sonrasını hiç düşünmene gerek yok. Hiçbir mesuliyetin olmayacak. Onu merdivenlerden aşağı taşıdık. Kuru bir dal demeti kadar hafifti. Sarı avluda balkonlar ve pencereler arasında koşturup durdu. Ama etrafta kimsecikler yoktu. Kapıyı kapatıp onu duvara dayadım. Sara öfkeyle gözlerindeki nemi sildi. Sadece bir dakika. Hatta bir dakika bile değil diyerek uzaklaştı. Efendim, beni duyuyor musunuz diyerek konuşmayı denedim. Onu koltuk altlarından tutup kapının kaba tahtasına dayadım. Başı bedeninden ayrılmış gibi sallanıp duruyordu. Burnundan ağır ve kısa nefesler alıyordu. Birden aklıma yıldırım gibi diğer üç kız düştü. Kim bilir nereye gitmişlerdi. Bu saate kadar anne, baba ve akrabalarını çoktan uyandırmış ve her şeyi anlatmış olmalıydılar. Ayrıca avluda evleri olan diğer insanlar birazdan uyanacaktı. Arabanın sesini duydum. Arkaya, arkaya otur, dikkatli ol, yavaş diye fısıldadı Sara. Bir yandan da yer açmak için koltukları katlıyordu. Koltuğun üstünde bir şişe viski ve bir örtü gördüm. Fausto koltukta kocaman zavallı bir köpek gibi sıkışıp kaldı. Bembeyaz suratı çok garip görünüyordu. Gözlüğü yüzünden kayarken Sara tatlılık ve dikkatle buna engel olarak gözlüğü yerine taktı. Sonra şoför koltuğuna otururken oturdu. Sen artık git. Tanrı seni korusun. Bizi düşünmene gerek yok. Nereye? Sen ne yapacaksın? Nereye gideceksin şimdi? Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana bakmadan konuştu. Motoru çalıştırdı. Kemikli, bembeyaz elleri direksiyonu sımsıkı tutuyordu. Yol boştu. Keskin virajları vardı. Hava hala karanlıktı. Ama farlar henüz yeni ışımakta olan göğün ağırlığı altında yolu aydınlatmaya yetmiyordu. Yanlış yapıyorsun. Kaçmanın bir faydası yok. Böyle her şey daha kötü olacak. Anlamıyor musun? Diyerek onu mantıklı düşünmeye itmeye çalıştım. Teğmenin koltuktaki görüntüsü, kulağının altından sızan kan gözümün önünden gitmiyordu. Gitmek mi istiyorsun? Kimse senden bir şey istemedi.